Ayrım 27.
Mevlana'nın resim yarışması hikayesi dediği bir rüyayı anlatıyordu ki, sabaha doğru bu kendini beğenmiş adamın bırakıldığını açıklayan bildiriyi, gece sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını, sana orada batılı dostlarımızın perde arkasında sordukları o bildiriyi kaleme alıp radyolardan yayınlattım. Uykusuz geceden sonra yatağımda uyumaya çalışırken gece boş alanların dolacağını, durmuş saatlerin kıpırdayacağını, çekirdek yenen kahvelerde, köprülerde, sinema kapılarında hayaletlerden ve rüyalardan daha gerçek bir hayat başlayacağını hayal ettim. Hayallerim ne kadar gerçekleşti de İstanbul benim gerçek olabileceğim bir haritaya dönüştü bilemem. Ama özgürlüğün her zamanki gibi rüyalardan çok düşmanlarıma ilham verdiğini yaverlerimden anlıyorum. Gene çayhanelerde, otel odalarında, köprü altlarında toplanıp aleyhimize dümenler çevirmeye başlamışlar. Şimdiden fırsatçılar gece yarıları saray duvarlarını anlamı çözülemeyen şifreli yazılarla dolduruyorlarmış. Ama önemli değil bunlar. Artık padişahların kıyafet değiştirip halk arasına karıştığı dönemler çok geride, yalnızca kitaplarda kaldı. Geçenlerde bu kitapların birinde Hammer'in Osmanlı tarihinde Yavuz Sultan Selim'in şehzadeliğinde Tebriz'e gidip kıyafet değiştirdiğini okudum. Gayet güzel satranç oynadığı için şöhreti yayılmış, satranç meraklısı Şah İsmail tarafından derviş kıyafetindeki bu genç saraya oyuna çağrılmış. Uzun süren bir oyundan sonra Yavuz onu yenmiş. Kendisini yenen adamın bir derviş değil, Çaldıran seferinde Tebriz'i elinden alacak Osmanlı İmparatoru Yavuz Sultan Selim olduğunu Şah İsmail yıllar sonra anladığında, oynadıkları oyunun hamlelerini hatırlamış mıdır diye düşündü. Mağrur taklidim oyunumuzun bütün hamlelerini hatırlıyordur. Ayrıca King and Pound adlı satranç dergisinin abonesi bitmiş olmalı. Yollamıyorlar artık. Sefaret Eser'in hesabına para yolluyorum ki yenile. 9. Bölüm Keşfül Esrar. Yüzünün metnini şerhider okunan Faslu Bab. Niyazi Mısri. Esrar-ı Huruf ve Esrar'ın Kaybının 3. bölümünü okumaya başlamadan önce Galip kendine koyu bir kahve hazırladı. Uykusunu açar diye helaya gidip soğuk suyla yüzünü yıkadı. Ama kendini tuttu ve aynada yüzüne bakmadı hiç. Kahve fincanıyla Celal'in çalışma masasına otururken uzun zamandır çözüm bekleyen bir matematik problemini çözmeye hazırlanan bir lise öğrencisi gibi hevesliydi. FM 3.'ye göre bütün doğuyu kurtaracak bir Mehdi'nin zuhurunun Anadolu'dan, Türk toprağından beklendiği günlerde, Türkçenin 1928'den sonra dile geldiği 29 Latin harfinin insan yüzündeki hatlarla temellendirilmesi, kaybolan esrarın yeniden keşfi için atılacak ilk adımdı. Böylece unutulmuş hurufi risalelerinden, Bektaşi nefeslerinden, Anadolu halk resimlerinden, su katılmamış hurufi köylerindeki hayaletimsi kalıntılardan, tekke duvarlarına, paşa konaklarına çizilmiş figürlerden, binlerce hat levhasından yola çıkarak Arapça ve Farsçadan Türkçe'ye geçişleri sırasında bazı seslerin hangi değerlere uğradığını örnekleriyle göstermiş, sonra bu harfleri tek tek bulup kişilerin fotoğraflarında insanı korkutan bir kesinlikle bulup işaretlemişti. Yazarın yüzlerindeki kesin ve apaçık anlamı okuyabilmek için üzerlerinde Latin harflerini görmeye bile gerek olmadığını belirttiği bu kişilerin resimlerine bakarken Galip, Celal'in dolabından çıkardığı fotoğraflara bakarken hissettiği ürpertiyi duydu. Altlarında Fazlallah, iki halifesi, minyatürden kopya edilmiş Mevlana portresi, olimpiyat madalyalı güreşçimiz Hamit Kaplan olduğu yazılı kötü klişeli fotoğraflarla kaplı sayfaları çevirdikten sonra, Celal'in 1950'lerin sonunda çekilmiş bir fotoğrafıyla yüz yüze gelince korktu. Öbürlerine yapıldığı gibi bu fotoğrafın üzerine de nasıl yerleştirilip çizildikleri oklarla gösterilen bazı harfler işaretlenmişti. Celal'in 35 yaşlarında çekilmiş bu fotoğrafında FM 3. burunda U harfini, gözlerin kenarında Z harflerini ve yüzün bütününde yan yatmış bir H harfini görmüştü. Galip hızla çevirdiği birkaç sayfadan sonra bu diziye hurufi şeyhlerinin, ünlü imamların ölüp öteki dünyada bir gezindikten sonra geri dönenlerin, Gerata Garbo, Humphrey Bogart, Edward Robinson ve Betty Davis gibi yüzleri derin anlamlı Amerikan yıldızlarının, ünlü cellatların ve Celal'in gençliğinde maceralarını anlattığı bazı Beyoğlu haydutlarının resim ve fotoğraflarının eklendiğini gördü. Yüzlerin üzerinde işaretleyerek temellendirdiği her harfin iki anlamı olduğunu söylüyordu yazar daha sonra. Yazıdaki düz anlamla yüzden öğretilen gizli anlam. Her harfin bir kavramı işaret eden gizli bir anlamı olduğunu kabul ettiğimize göre diye akıl yürütüyordu daha sonra FM 3. Bu harflerden yapılmış her kelimenin bir ikinci ve gizli anlamı olması da şarttır. Aynı şekilde cümlelerin, paragrafların, kısaca bütün yazıların ikinci ve gizli anlamları vardı. Ama bu anlamların da en sonunda gene başka cümlelerle, kelimelerle, yani harflerle yazıldığı düşünülürse, ikinci anlamdan üçüncünün, bir sonrakinden daha sonrakinin yorumla keşfedileceği sınırsız bir gizli anlamlar dizisi ortaya çıkıyordu. Biri ötekine, öteki öbürüne açılarak bir şehri saran sayısız sokakların ağına benzetilebilirdi bu. Her biri başka bir yüze benzeyen haritalara. Demek ki esrarı kendi bildiğince ve elindeki cetvelle çözmeye girişen okurun, haritanın sokaklarında yürüdükçe esrarı keşfeden ama esrarı keşfettikçe daha da yayılan ve yayıldıkça da esrarı kendi yürüdüğü sokaklarda, seçtiği yollarda, çıktığı yokuşlarda, kendi yolculuk ve hayatında bulan yolculardan hiçbir farkı yoktu. İşte beklenilen kurtarıcı o ya da Mehdi, okuyucuların, mutsuzların, hikaye meraklılarının, esrarın derinliklerine gömüldükçe kayboldukları bu noktada zuhur edecekti. Hayatın ve yazının ortasında, haritalarla yüzlerin kesiştiği noktada, şehrin ve işaretlerin içinde Mehdi'den gereken işareti alan yolcu, tıpkı tasavvuf yolcusu gibi, elindeki harf anahtarları ve şifrelerle yolunu bulmaya başlayacaktı. Tıpkı sokaklardaki caddelerdeki işaret levhalarıyla yolunu bulan yolcu gibi diyordu FM 3. çocuksu bir sevinçle. Demek ki sorun Mehdi'nin koyacağı işaretleri hayatın ve yazının içinde görebilme sorunuydu. FM 3.'ye göre bu sorunu çözmek için bizim bugünden kendimizi onun yerine koymamız, onun nasıl hareket edeceğini öngörmemiz gerekiyordu. Yani bir satranç oyuncusu gibi gelecek hamleleri tahmin etmeliydik. Bu tahmini birlikte yapmak istediğini söylediği okuyucusundan, her zaman her durumda geniş bir okuyucu kitlesine seslenebilecek bir kişiyi gözlerinin önünde canlandırmalarını rica ediyordu. Söz gelimi diyordu hemen arkasından, bir köşe yazarını düşünelim. Her gün vapurlarda, otobüslerde, dolmuşlarda, kahve köşelerinde ve berber dükkanlarında, yurdun dört bir yanında yüz binlerce kişi tarafından okunan bir köşe yazarı. Mehdi'nin yol gösterici gizli işaretlerini yayabilecek kişiye iyi bir örnekti. Esrarı bilinmeyenler için bu köşe yazarının yazılarının yalnızca tek bir anlamı olacaktı. Görünen düz anlamı. Mehdi'yi bekleyenler şifrelerden, formüllerden haberli olanlar ise harflerin ikinci anlamlarından yola çıkarak gizli anlamı da okuyabileceklerdi. Söz gelimi Mehdi, kendimi dışarıdan seyrederken düşünüyordum bunları diye bir cümle koyarsa yazısının içine, sıradan okurlar bunun görünen anlamının tuhaflığını düşünürken, harflerin esrarından haberli olanlar, bu cümlenin bekledikleri özel tebliğ olduğunu hemen anlayacaklar ve ellerindeki şifrelerle kendilerini yeni, yepyeni bir hayata ve yolculuğa çıkaracak serüvene atılacaklardı. Üçüncü bölüm başlığı Keşfül Esrar'la, demek ki yalnızca kaybolarak doğuyu batı önünde köleliğe iten esrar düşüncesinin yeniden keşfedilmesi değil, Mehdi'nin yazılar içine gizlediği bu cümlelerin bulunması da anlatılıyordu. FM 3. daha sonra Edgar Allan Poe'nun gizli yazılar üzerine bir iki söz adlı makalesinden önerilen şifre formüllerini tartışarak gözden geçirmiş, bunlardan sırası değiştirilmiş alfabe yönteminin Hallacı Mansur'un şifreli mektuplarında kullandığı ve Mehdi'nin yazılarında kullanacağı yönteme en yakın düştüğünü belirtmiş ve birdenbire kitabın son satırlarında şu önemli sonucu ilan etmişti. Bütün şifrelerin, bütün formüllerin başlangıç noktası her yolcunun kendi yüzünde okuyacağı harflerdi. Yola çıkmak isteyen, yeni alemi kurmak isteyen herkes yüzündeki harfleri görmeliydi önce. Okuyucunun elinde tuttuğu bu alçak gönüllü kitap, harflerin her kişinin yüzünde nasıl bulunacağına bir rehberdi. Esrara ulaşacak şifrelere ve formüllere ise yalnızca bir giriş yapılmıştı. Bunları yazıların içine yerleştirmek, tabii ki yakında bir güneş gibi yükselecek Mehdi'nin işi olacaktı. Galip güneş kelimesiyle Mevlana'nın öldüren sevgilisi Şems'in adının da işaret edildiğini anladığı zaman, bitirdiği kitabı elinden atmış, aynaya bakmak için helaya yürüyordu. Belli belirsiz aklında ışıldayan düşünce şimdi açık seçik bir korkuya dönüşmüştü. Yüzümdeki anlamı Celal çoktan okumuştur. Çocukluğunda ilk gençliğinde bir suç işlediği, bir başka birisi olduğu, bir esrara bulaştığını inandığı zaman hissettiği ve her şeyin olup bittiğine ve olup bitenlerin artık düzeltilemeyeceğine ilişkin bir felaket duygusu vardı içinde. Artık başka birisi oldum ben diye düşündü Galip. Hem oyun oynayan bir çocuk gibi hem de geri dönüşü olmayan bir yola çıkmış biri gibi düşünmüştü bunu. Saat 3:12 geçiyordu. Apartmanda, şehirde ancak bu saatlerde duyulabilen o büyüleyici sessizlik vardı. Sessizlikten çok bir sessizlik duygusu. Çünkü belki yakınlardaki bir kazan dairesinden, belki de ta uzaktaki büyük bir geminin jeneratöründen gelen belli belirsiz bir hınlamayı kulaklarının içinde bir sızı gibi işitebiliyordu. Vaktin çoktan geldiğine karar vermişti ama gene de harekete geçmeden önce kendini biraz daha tuttu. 3 gündür unutmaya çalıştığı düşünce geldi aklına. Yeni bir yazısını yollamamışsa eğer yarından başlayarak Celal'in gazetedeki köşesi boş kalacaktı. Yıllardır bir kere olsun yazısız kalmamış o köşeyi boş olarak düşünmek istemedi. Sanki yeni bir yazı çıkmazsa Rüya ile Celal, şehrin içinde gizli bir yerde aralarında gülüşüp konuşarak Galip'i artık beklemeyeceklerdi. Dolabın içinden gelişigüzel çektiği eski köşe yazılarından birini okurken, ben de yazabilirim bunu diye düşündü. Elinde bir reçete vardı artık. Hayır, 3 gün önce gazetede yaşlı köşe yazarının verdiği reçete değildi bu, başka bir şeydi. Bütün yazılarını, her şeyini biliyorum, okudum, okudum. Son kelimeyi neredeyse yüksek sesle mırıldanmıştı. Dolaptan gelişigüzel çektiği başka bir köşe yazısını okuyordu. Ama okumakta denemezdi buna. Kelimeleri içinden seslendirerek yazının üzerinden geçiyordu. Ama aklı bazen kelimelerin, harflerin çıkarmaya çalıştığı ikinci anlamlarına takılıyor, çoğunlukla da okudukça Celal'e daha çok yaklaştığını hissediyordu. Çünkü bir başkasının belleğini ağır ağır edinmekten başka neydi ki okumak? Aynanın karşısına geçip yüzünün üzerindeki harfleri okumak için hazırdı artık. Helaya girip aynada yüzüne baktı. Ondan sonra her şey çok çabuk oldu. Çok sonra, aylar sonra gene bu evde, 30 yıl öncesini karşı koyulmaz bir tutarlılık ve sessizlikle taklit eden eşyalar arasında, masaya yazı yazmak için her oturuşunda Galip, aynaya baktığı o anı sık sık hatırlayacak ve aklına hep aynı kelime gelecekti. Dehşet. Oysa bir oyun heyecanıyla aynaya baktığı ilk anda bu kelimenin çağrıştırabildiği korkuyu hissetmemişti. Bir boşluk duygusu vardı ilk anda. Bir unutkanlık, bir tepkisizlik. Çünkü ilk anda çıplak ampulün ışığında aynada gördüğü yüzüne gazetelerde göre göre alıştığı başbakanların ve sinema oyuncularının yüzlerine bakar gibi bakmıştı. Bir sırrı günlerdir peşinden koştuğu gizli bir oyunu çözer gibi değil, giye giye alıştığı eski bir paltoyu ya da sıradan bir kış sabahını benimser gibi bakmıştı kendi yüzüne. Bir kader duygusuyla sahiplendiği eski bir şemsiyeye görmeden bakar gibi. O zamanlar kendimle birlikte yaşamaya o kadar alıştım ki yüzümü fark etmiyordum diye düşünecekti çok daha sonra. Ama çok sürmemişti bu kayıtsızlık. Aynadan gördüğü yüzüne günlerdir baktığı fotoğraf ve resimlerdeki yüzlere bakar gibi bakabildiği zaman hemen harflerin gölgelerini seçmeye başlamıştı çünkü. Tuhaflığını hissettiği ilk şey kendi yüzüne üstü yazılı bir kağıt parçasına bakar gibi bakabilmesiydi. Yüzünü başka yüzlere ve gözlere işaretler sunan bir levha gibi görebilmesiydi. Ama ilk anda bunun üzerinde de fazla durmamıştı. Çünkü gözlerinin, kaşlarının arasında bir kesinlikle beliren harfleri iyice seçebiliyordu artık. Çok geçmeden harfler Galip'e onları daha önceden neden fark edemediğini düşündürtecek kadar belirginleşmiştiler. Gördüğünün fotoğraflardaki yüzlere işaretlenmiş harflere fazlaca bakmaktan kaynaklanan bir yanılsama, bir göz alışkanlığı, inançla oynanan yanılsama oyununun bir parçası olduğunu da düşünmemiş değildi. Ama gözünü aynadan kaçırdıktan sonra aynaya yeniden her bakışında bıraktığı yerde harfleri görüyordu. Çocuk dergilerindeki bir bakışta ağacın dalları, bir bakışta dalların arasına gizlenmiş hırsız olan o bilmece figürleri gibi bir gözüküp bir kaybolmuyordu harfler. Orada Galip'in her sabah dalgın dalgın tıraş ettiği yüzün topografyası içinde, gözlerin, kaşların, bütün hurufilerin üzerine ısrarla Elif'i yerleştirdikleri burnun ve yüz çemberi denilen yuvarlak yüzeyin içindeydiler. Sanki artık zor olan harfleri okuyabilmek değil de okuyamamaktı. Bunu yapmaya da çalışmıştı Galip. Yüzünün üzerindeki bu sinir bozucu maskeden kurtulabilmek için hurufi resim ve edebiyatını günlerdir elden geçirirken ve dikkatle okurken, aklının bir köşesinde her zaman ihtiyatla hazır ettiği o küçümseyici düşünceyi yardıma çağırmış, harfler ve yüzlerle ilgili her şeyi gülünç, zorlama ve çocuksu bulan şüpheciliğini harekete geçirmek istemişti. Ama yüzünün hatları ve kıvrımları artık o kadar açık seçik bir şekilde bazı harfleri işaret ediyordu ki aynanın karşısından çekilememişti. Sonraları dehşet diyeceği duyguya bu sırada kapıldı. Ama her şey o kadar çabuk olmuş, yüzünün üzerindeki harfleri ve harflerin işaret ettiği kelimeyi o kadar çabuk görmüştü ki, sonraları yüzü üzerinde işaretler duran bir maskeye dönüştüğü için mi, yoksa bu harflerin işaret ettiği anlamın korkunçluğundan mı dehşete kapıldığını açık seçik çıkaramayacaktı. Harfler Galip'in yıllardır bilip de unutmak istediği, hatırlayıp da hatırlamadığını sandığı, öğrenip de bilmediği bir gerçeği sonraları kaleme almak istediği zaman bambaşka kelimelerle hatırlayabileceği bir esrarı gösteriyordu. Ama onları hiçbir şüpheye yer bırakmayacak bir kesinlikle yüzünde okur okumaz, her şeyin basit ve anlaşılır olduğunu da düşünmüştü. Gördüğü şeyi bildiğini, şaşırmaması gerektiğini düşündüğü gibi. Belki de sonraları dehşet diyeceği şey bu basit ve açık gerçeğin şaşırtıcılığıydı. Aklın olağanüstü bir ışıldamayla masanın üzerindeki ince belli bir çay fincanını inanılmayacak bir nesne gibi algılayabildiği zamanlarda, gözün aynı fincanı eskiden olduğu gibi görebilmesindeki ürkütücü yan gibi. Yüzünün üzerindeki harflerin işaret ettiği şeyin bir yanılsama değil, gerçek olduğuna karar verince Galip, aynanın karşısından çekilip koridora çıktı. Sonraları dehşet diyeceği şeyin suratının bir maskeye, bir başkasının yüzüne, bir işaret levhasına dönüşmesinden çok bu levhanın gösterdiği şeyle ilgili olduğunu sezmişti artık. Çünkü en sonunda güzel oyunun kurallarına göre herkesin yüzünde vardı bu harfler. O kadar emindi ki bundan, bir avuntu olarak bile görebilirdi bunu. Ama koridordaki dolabın raflarına bakarken içinde öyle derin bir acı yükseldi, Rüya'yı ve Celal'i öyle bir özledi ki ayakta durmakta güçlük çekti. Sanki gövdesi ve ruhu kendisini işlemediği günahlarıyla bırakıp gidiyordu. Sanki bütün belleğinde yalnızca yenilgi ve yıkımın sırrı vardı. Sanki herkesin unutmak isteyip mutlulukla unuttuğu bir tarihin ve esrarın bütün keder ve anısı kendi belleğine ve omuzlarına kalmıştı. Daha sonraları aynaya baktıktan sonra 3-5 dakika içinde, çünkü çok çabuk olmuştu her şey, neler yaptığını her hatırlamak isteyişinde koridordaki dolapla apartman aralığına bakan pencereler arasında geçirdiği o dakikayı hatırlayacaktı. Dehşetin içine girdikten sonra nefes almakta güçlük çekerken, karanlıkta bıraktığı aynadan uzaklaşmak isterken, alnında soğuk ter damlacıkları birikirken. Bir an yeniden aynanın karşısına geçip bir yaranın üzerini kaplayan kabuğu kazır gibi yüzünün üzerindeki o ince maskeyi çekip çıkarabileceğini hayal etti. Altından çıkacak yüzün üzerindeki harfleri tıpkı alelade sokaklarda sıradan duvar ilanlarında, plastik torbalarda görüp de okumadığı harfler ve işaretler gibi okumayacağını sanıyordu. Acıyı unutmak için dolaptan çekip çıkardığı bir yazıyı okumayı denedi. Ama artık biliyordu her şeyi. Celal'in yazdığı her şeyi kendi yazmış gibi biliyordu. Sonraları sık sık yapacağı gibi kör olduğunu ya da göz bebeklerinin yerini mermerden deliklerin, ağzının yerini bir fırın ağzının, burnunun yerini paslanmış civata deliklerinin aldığını hayal etti. Yüzünü her düşünüşünde gözlerinin önünde beliren harfleri Celal'in gördüğünü, bir gün kendisini de göreceğini bildiğini bütün bu oyuna birlikte girdiklerini anlıyordu. Ama bunları o ilk dakikada açık seçip düşünüp düşünmediğinden sonraları o kadar emin de olmayacaktı. Ağlamak isteyip ağlayamıyormuş, nefes almakta güçlük çekiyormuş gibiydi. Boğazından denetleyemediği bir acı inleyişi çıktı. Eli kendiliğinden pencerenin kulpuna uzandı. Oraya bakmak istiyordu, apartman aralığına. Karanlık denen o yere, bir zamanlar kuyunun olduğu yere. Kim olduğunu bilemediği birisini taklit ettiğini hissetti bir çocuk gibi. Pencereyi açmış, gövdesini karanlığa uzatmış, dirsekleriyle pervaza yaslanırken yüzünü apartman aralığının o dipsiz kuyusuna uzatmıştı. Pis bir koku geliyordu oradan. Yarım yüzyılı geçkin bir zamandan beri biriken güvercin pisliklerinin, atılmış öteberinin, apartman kirinin, şehir dumanlarının, çamurun, ziftin, umutsuzluğun kokusu. Unutmak istedikleri şeyleri buraya atarlardı. Boşluğun geri dönülmez karanlığına, apartmanda bir zamanlar yaşayanların hafızalarında artık tortusu bile kalmamış o anıların içine. Celal'in yıllarca sabırla ördüğü ve eski şiirin koyu ve esrar ve korku motifleriyle bezediği bu karanlığın içine atlamak geliyordu içinden. Ama bir sarhoş gibi hatırlamaya çalışarak yalnızca karanlığa baktı. Rüyayla bu apartmanda geçirdikleri çocukluk yıllarının anıları bu kokuyla yakından ilgiliydi. Bir zamanlar kendisi olan o saf çocuk da, iyi niyetli delikanlı, karısıyla mutlu olan koca, esrarın kenarında yaşayan sade vatandaş da bu kokudan yapılmıştı. Celal ve Rüya ile birlikte olma isteği içinde öyle bir yükseldi ki bağırmak geçti içinden. Sanki gövdesinin yarısı bir rüyada olacağı gibi gösterile gösterile kendisinden koparılıp uzak ve karanlık bir yere götürülüyordu da ancak sesini soluğunu yükseltip bağırırsa bu tuzaktan çıkabilirdi. Ama yalnızca soğuk kış gecesinin ve karın nemli soğuğunu yüzünde hissederek dipsiz karanlığa baktı. Yüzünü karanlığın kör kuyusuna doğru tuttukça içinde günlerdir tek başına gezdirdiği acının paylaşıldığını, korkutucu olanın anlaşıldığını, daha sonraları yenilginin, sefaletin ve yıkımın sırrı diyeceği şeyin çok önceden tıpkı Celal'in bütün ayrıntılarıyla hazırlayıp bu tuzağa çektiği kendi hayatı gibi açığa çıktığını hissediyordu. Orada karanlığa bakan pencereden yarı beline kadar sarkıp aşağıya bir zamanlar dipsiz huyunun olduğu yere uzun uzun baktı. Yüzünde, boynunda, alnında sert soğuğu iyice hissettikten çok sonra içeri çekildi, pencereyi kapattı. Ondan sonrası açık, anlaşılır ve aydınlıktı. Ondan sonra gün ışığına kadar yaptıklarını çok daha sonra hatırladığında, yaptığı her şeyi mantıklı, gerekli ve yerinde bulacak ve onları yaparken duyduğu açıklık ve kesinlikle de hatırlayacaktı. Oturma odasına geçip koltuklardan birine kendini bırakıp dinlendi. Celal'in masasının üzerine çeki düzen verdi, kağıtları, gazete kesiklerini, fotoğrafları bir bir kutularına, kutuları da dolaptaki yerlerine geri koydu. Yalnız 2 gündür bu evde kendi dağıttıklarını değil, daha önceden Ceren'in de pasaklılıkla oraya buraya attığı öteberiyi topladı, dolu küllükleri boşalttı, bardakları fincanları yıkadı, pencereleri hafifçe açıp evi havalandırdı. Yüzünü yıkadı, kendine bir koyu kahve daha hazırladı ve boşaltıp temizlediği çalışma masasının üzerine Celal'in eski ve ağır Remington daktilosunu yerleştirip oturdu. Celal'in yıllardır kullandığı dosya kağıtları çekmecedeydi. Çıkarıp makineye bir tane taktı ve hemen yazmaya başladı. 2 saate yakın bir süre masadan hiç kalkmadan yazdı. Her şeyin yerli yerine oturduğunu hissederek temiz ve boş kağıdın verdiği bir heyecanla yazıyordu. Daktilonun eski ve tanıdık bir müziği hatırlatarak hareket eden tuşlarını vurdukça yazdıklarını çok daha önceden bildiğini ve düşündüğünü anlıyordu. Arada bir yavaşlaması, gerekli bir kelimeyi yerleştirebilmek için bir an düşünmesi gerekiyordu belki. Ama Celal'in dediği gibi zorlanmadan ve cümlelerin ve düşüncelerin akışına kendini bırakarak yazıyordu. İlk yazıya aynaya baktım ve yüzümü okudum sözleriyle başladı. İkinciye, rüyamda en sonunda yıllardır olmak istediğim kişi olduğumu gördüm diyerek, üçüncüye, eski Böyoğlu hikayelerinden söz açarak. Bu yazıları ilkinden de kolayca ve daha da derin bir acı ve umutla yazdı. Yazıların Celal'in köşesine tam istediği ve beklediği gibi yerleşeceğinden emindi. Ortaokul ve lise yıllarında okul defterlerinin son sayfalarında binlerce kere taklit ettiği Celal'in imzasıyla 3 yazıyı imzaladı. Gün ışıdıktan sonra kenarlarına vurulan tenekelerin gürültüsüyle çöp kamyonu geçerken Galip FM 3.'nün kitabındaki Celal'in resmini inceledi. Öteki sayfalardaki silik ve soluk fotoğraflardan birinin altında kim olduğu yazılmamıştı. Kitabın yazarının o olduğunu düşündü. FM 3.'nün eserinin başına koyduğu hayat hikayesini dikkatle okudu. 1962'deki başarısız askeri darbe girişimine bulaştığında kaç yaşında olabileceğini hesapladı. Görevle Anadolu'ya ilk gittiği zaman demek ki teğmen rütbesindeyken Hamit Kaplan'ın gençlik görüşlerini izleyebildiğine göre Celal'in yaşlarında olmalıydı. Galip harp okulu yıllıklarından 1944, 45 ve 46 yılları mezunlarını tekrar taradı. Keşfül Esrar'daki kimliği belirsiz yüzün gençliği olabilecek birkaç yüzle karşılaştı. Ama kitaptaki fotoğrafta en belirgin özellik kabak kafa gençlerin fotoğraflarında subay kasketiyle örtülmüştü. Saat 8.30'da Galip, üzerinde paltosu, ceketinin iç cebinde katlanmış 3 yazı, işe giden aceleci bir aile babası gibi hızla Şehri Kalp apartmanının kapısından çıkıp karşı kaldırıma geçti. Kimse görmemişti ya da gören arkasından seslenmemişti. Hava açık, gök kış mavisiydi. Kaldırımlar kar, buz ve çamurla kaplıydı. Çocukluğunda her sabah dedeyi tıraş etmeye gelen ve daha sonraki yıllarda da Celal'le birlikte gittikleri Venüs Berberi'nin pasajına girip en uçtaki dükkana, anahtarcıya, Celal'in dairesinin anahtarını bıraktı. Köşedeki gazeteciden Milliyet aldı. Bazı sabahlar Celal'in kahvaltı ettiği sütiş muhallebicisine girip kendine sahanda yumurta, kaymak, bal ve çay ısmarladı. Kahvaltısını ederken Celal'in köşe yazısını okurken Rüya'nın okuduğu dedektif romanlarının kahramanlarının da birçok ipucu içine anlamlı bir hikaye yerleştirebildikleri zaman kendilerini şimdi kendisinin hissettiği gibi hissetmeleri gerektiğini düşündü. Şimdi esrarı çözecek anlamlı bir anahtar bulduktan sonra bu anahtarla yeni kapılar açacak dedektif gibi hissediyordu kendini. Celal'in gazetedeki yazısı cumartesi günü Galip'in yedekler dosyasında gördüğü son yazıydı ve bütün o yazılar gibi eskiden de yayımlanmamıştı. Ama Galip harflerin ikinci anlamını çözmeye girişmedi bile. Kahvaltısını ettikten sonra dolmuş kuyruğunda beklerken bir zamanlar olduğu kişi ve o kişinin yakın zamana kadar yaşadığı hayat geldi aklına. Sabahları dolmuşta gazete okurdu. Akşam eve döneceği saati düşünürdü. Evde yatakta uyuyan karısını hayal ederdi. Gözlerinin kenarlarında yaşlar birikti. Dolmuş Dolmabahçe Sarayı'nın önünden geçerken, dünyanın tepeden tırnağa değiştiğine inanıvermesi için insanın, diye düşündü Galip, kendisinin bir başka biri olduğunu anlayıvermesi demek ki yetiyormuş. Dolmuş'un pencerelerinden seyrettiği eskiden bildiği İstanbul değil, esrarını yeni anladığı ve sonraları üzerine yazacağı başka bir İstanbul'du. Gazetede yazı işleri müdürü, servis şefleriyle toplantıdaydı. Galip kapısını tıklatıp biraz bekledikten sonra Celal'in odasına girdi. İçeride masanın üzerinde eşyalarda Galip'in son gelişinden beri hiçbir değişiklik olmamıştı. Celal'in masasına oturup acele acele çekmecelerini karıştırdı. Eski açılış kokteyli davetiyeleri, sol ve sağ çeşitli siyasal fraksiyonlardan yollanmış bildiriler...